Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümün konusu Kral Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü dört değişik metalden yapılmış heykel ve putperestlerin dört krallığı dönemi ile ilgili Daniel'in yorumudur. Birinci ayette krallığının ikinci yılında Kral Nebukadnezar bir rüya gördü diyor. Ruhu üzüntüyle sarsıldı, uykusu kaçtı. Nebukadnezar böylesine büyük bir imparatorluğun kendi egemenliği altına geçmesi ve çok geniş bir alana yayılmış olan imparatorlukta yüksek bir konumda olması kuşkusuz kendisini de hayretler içerisine düşürdü. Gerçekte Babil dünya üzerinde gelmiş geçmiş en büyük imparatorluktu. Mısır kendi içerisine kapanmış bir durumda olduğu için Nebukadnezar Mısırlıların yapamadıkları şeyi yapmıştı. Mısır firavunun yaptığı en büyük hata Nil nehrinden ayrılmış olmasıydı. Eğer oradan ayrılmayıp o bölgede kalsaydı kesinlikle tehlikelerden uzak ve büyük bir güvenlik içerisinde kalacaktı. Çünkü arkasında kimsenin geçemeyeceği büyük, geniş bir çöl vardı. Güvenlik altına alınması gereken tek yer ülkeye giriş sağlayan Nil nehriydi. Mısırlılar geniş bir alana yayılmayı istediler ama hiçbir zaman istedikleri büyük dünya imparatorluğunu kuramadılar, dünyayı etkileri altına almış olmalarına rağmen. Nebukadnezar'a gelince o birkaç küçük kabilelerin reisi olarak başladı. Daha sonra da Asur ve Suriye imparatorluklarını kendi egemenliği altına alarak devam etti. Mısır üzerinde zafer kazandı. Yunan İmparatorluğu'na karşı da yürümüş olsaydı hiç kuşku yok ki bir direnme ile karşılaşmazdı. Ve çok kolay bir şekilde kendi egemenliğine geçirdi. Fakat buna gerek yoktu çünkü tüm dünya kendi egemenliği altındaydı. Nebukadnezar kendisini çıkmaz bir durumda görüyordu. Çünkü tüm dünya imparatorlukları eli altındaydı. Bıraksa bir araya gelip kendisini yutacaklardı. Bırakmazsa tüm sorumluluğu taşımak zorundaydı. Bu da büyük bir yüktü kendisi için. İşte Nebukadnezar böyle bir çıkmaz içerisine düşmüştü. Tanrı tam bu dönem içerisinde kendisine konuşuyor. Bu adam eli altında olan bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında bu işlerin sonu nereye varacak diye düşünürken ruhu sıkılmaya başladı. O günden bugüne kadar tüm insanlık aynı şeyi hala düşünüyor. Bu işlerin sonu nereye varacak? İşte değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun yanıtı bu bölümde veriliyor. Rüyasının ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Düşüncelerini krala anlatmak için sihirbazlar, falcılar, afsuncular ve kilden iler çağrılsın diye kral buyruk verdi. Onlar da içeri girdiler ve kralın önünde durdular. Daniel 2 ayet 2. Nebukadnezar emirindeki bütün bilginleri topladı. Bu bilginler Daniel ve arkadaşları gibi eğitilmiş kişilerdi. Bu kişiler çok tecrübeli olduklarından dolayı toplantıya çağrıldılar. Diğer bir deyişle Kral Nebukadnezar kabinesini yani bakanlar kurulunu topladı. Bu adamlar birçok şeyi iyi bilen akıllı kişilerdi. Aynı zamanda bu yetenekli adamlar putperestliğe bağlı ve batıl düşünceleri olan kişilerdi. Aslında düşünecek olursak yaşadığımız bu dönemde de batıl düşünceler almış başını gidiyor. Büyük bir uğraş sonrası profesörlük unvanını almış öyle kişiler tanıyorum ki bu kişiler tanrısal sözde yazılı gerçekleri reddediyorlar. Bence bu kişiler o dönemde yaşamış putperestlerden hiç farkı yoktu. Hatta bugün günümüzde daha da ileri giderek üniversitelerde değerli dostum astroloji, yıldız falı öğretiliyor ve hemen hemen her gazetede burçlar yer alıyor. Yıldız falınız böyle diyor. Bu nedenle bu dönemde Babil'de yaşamış bilginleri küçümsememek gerekir. Çünkü bu adamlar günümüz profesörler kadar akıllı ve zeki kişilerdi. Tüm bilgelik bu kişilerde toplanmıştı. O ana kadar hiç rastlanmamış bir buyruğu işitmeler için Kral Nebukadnezar bütün bilginleri huzurunda topladı. Kral, beni üzüntüyle sarsan bir rüya gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. 3. ayet. Kral Nebukadnezar, ileriki dönemi bile etkisi altına alabilecek olağanüstü ve şimdiye kadar görülmemiş rüyasını açıklıyor. Açıkça görülüyor ki Tanrı kendisine çok net bir şekilde bazı gerçekleri görebilmesi için açıklamada bulunuyor. Fakat tanrısal gerçeklerden uzak, karanlığa gömülmüş olan bu kralın bildiği tek şey gördüğü rüyetin çok önemli bir anlam taşıyor olmasıydı. Yıldız bilimciler Aramece, "Ey kral sen çok yaşa" dediler. "Rüyanı bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim." Kral, "Gördüğüm rüyayı ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin, paramparça edileceksiniz" diye karşılık verdi. "Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Ama rüyamı ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz size büyük armağanlar vereceğim, ödüllendireceğim ve sizi onurlandıracağım. Onun için bana rüyamı ve ne anlama geldiğini açıklayın." Onlar yine, "Ey kral, rüyayı bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim" dediler. Bunun üzerine kral, "Kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum" dedi. "Ama rüyanın ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek bir ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana rüyanın ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım." Yıldız bilimciler, "Yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi bile yoktur" diye yanıt verdiler. Kaldı ki büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur. Buna çok öfke duyan kral, Babil'deki bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu. Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel ile arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi. Daniel, Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece, akıllıca konuştu. Aryok'a, "Kralın buyruğu neden bu denli sert?" diye sordu. Aryok, durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel, krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Göklerin Tanrısına yakarmalarını istedi, öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısını övdü. Şöyle dedi, "Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilge verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir. Çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana bildirdin. Ve kralın düşünü bize açıkladın." Daniel 2:4-23 ayetler arası. Ey kral, ebediyen yaşa. Bence değerli dinleyicilerimiz, bu bilim adamları söylenebilecek en aptalca şeyi söylediler. Ebediyen yaşa demekle bu kral Nebukadnezar'ın sırtını sıvazlamaktan başka bir şey değildi. Eminim ki tahta oturan ve kalbinde önemli derecede sorunu olan çoğu kral şöyle derdi. Kusuruma hiç bakmayın sevgili çocuklar. Sizler yanılıyorsunuz. Sonsuza dek yaşayabilmem olanaksız. Yakında bir kalp krizi geçirip yanınızdan ayrılacağım. Fakat ilginç olan bu kişiler bu olayı görmezlikten geliyorlar. Daniel kitabının bu kısmında dildeki değişime dikkat etmekte yarar var. Burada İbranice'den Arami diline ya da 4. ayette ifade edildiği gibi Süryani diline geçilmiş. Bakılacak olursa 4. ayetten 7. bölümün 28. ayetleri arasında Süryani dili kullanılmış. O dönemde Aramece resmi dairelerde kullanılan dildi. Yahudilerin dışında tüm dünyanın kullandığı bir dildi. Biliyorsunuz birkaç yıl öncesine kadar Fransız dili uluslar arasında kullanılan, herkesin anlaştığı dünya diliydi. Fakat şimdi yerini İngilizce aldı. İşte o dönemlerde bu dil Aramice'ydi. Bu değişimin önemi şu: Tanrı artık tüm dünyaya konuşuyor. Sadece İsrail halkına değil. İsrail, Babil'in esareti altına girdi. Tanrı egemenlik asasını Davut'un soyundan alıp Yahudi olmayanların eline verdi. Asa geri alınana kadar orada kalacak. Çünkü o zaman İsa Mesih'in çivilerle delinmiş elleri asayı geri alacak. Tanrı'nın amacı, egemenliği bu asanın İsa'da olmasıdır. Buradaki konu evrensel, yani tüm dünya insanlığını içine alan bir egemenliktir. Tanrı sözünün sınırlandırılmış ve sadece tek bir toplumu içine aldığı düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Dikkatlice inceleyecek olursak Tanrı'nın evrensel bir krallık düşüncesi olduğunu görüyoruz. Mezmur 89:27'de Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmadan söz ediyor. Ben de onu ilk oğlum ve dünya krallarının en yükseği kılacağım. 89. Mezmur'un 34-37 ayetleri arasında şöyle devam ediyor: Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üzerine ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Onun soyu sonsuza dek sürecek. Tahtı karşımda güneş gibi duracak. Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacak. Şu anda evrensel bir durumdan söz ediyoruz. Yerel bir şeyden değil. Bu olay ilk dünya hükümranlarını ilgilendiriyor ve kullanılan dil o zamanlarda dünyanın kullandığı dildi. Daniel 2 ayet 5'te kral, gördüğüm rüyayı ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin, paramparça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Bu belki çok abartılı ve karşı tarafı karamsarlığa itecek bir yargı, ama kralın ne istediği apaçık ortada. Kralın aklımdan çıktı demesi biraz hatalı bir tercüme. Çünkü sanki kral rüyasını unuttu düşüncesi ortaya çıkıyor. Kral rüyasını unutmamıştı. Rüyasını biliyor, ne kadar önem taşıdığını seziyor ve bilginlere açıklamayı reddediyor. Neden? Çünkü doğru, yerinde bir yorum istiyor. Kral, şey aklımdan çıktı ifadesini kullanırken, şey benden gitti anlamı taşıyor. Yani söz benden çıktı. Başka bir deyişle Nebukadnezar karşısında dikilen bu adamlara şu gerçeği açıkça beyan ediyordu: Ben bu yargı konusunda olan fikrimi değiştirmeyeceğim. Benden rüyamı söylemem için yalvarmayın. Çünkü söylemeyeceğim. Ben sizlerden rüyanın yorumunu duyacaksam o zaman rüyayı da bana söyleyeceksiniz. Başka bir çeviride daha net açıklanıyor. Kral kilden ilere cevap verdim. Söylediğim sözler kesindir. Eğer siz bana rüyayı ve ne anlam içerdiğini söylemezseniz parçalara ayrılacak ve evleriniz yok edilecektir. Bu çeviri de olayı biraz hafifletiyor, ama ceza yine korkunç ve büyük. Açıkça belli oluyor ki Nebukadnezar bu insanlara çok büyük bir korku veriyor. Kralın rüyasının yorumlanması gerekiyor, bu doğru. Ama asıl karışık ve zor olan, önce kralın gördüğü rüyanın ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. 6. ayette, rüyamı ve ne anlama geldiğini açıklarsanız size büyük armağanlar vereceğim diyor. Bu nedenle de bana rüyayı ve ne anlama geldiğini açıklayın. İlginç ve şaşırtıcı olan Nebukadnezar, bir taraftan katı ve acımasız bir yapıya sahip biri olmasına karşın diğer taraftan da cömert ve merhametli olabiliyordu. Gördüğümüz gibi duygularının hükmü altında yaşayan bir adam. Diyor ki, bana doğru yorumu söylerseniz size ödül vereceğim. İnanmak mümkün değil. Onlar yine, ey kral, rüyayı bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyeyim dediler. Bilginler de kurnazca bir yaklaşım sergiliyorlar. Çünkü tehlikeli bir durum içerisinde olduklarının farkındalar. Bu nedenle çok ihtiyatlı bir şekilde yaklaşarak kralın kendilerine rüyayı söylemesini öneriyorlar. Tabii ki böylece onlar da rüyanın yorumunu çok rahat bir şekilde yapabileceklerdi. Bunun üzerine kral, kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Görülüyor ki kral da tüm gelişmelerin farkında. Kral diyor ki, benim ne demek istediğimi sizler çok çok iyi anlıyorsunuz. Amacınız fazla zaman istemekle beni oyalamak istiyorsunuz. Başka bir çeviride şöyle diyor. Kral cevap verdi. Zaman kazanmaya çalıştığınızı açıkça görebiliyorum. Zaman istiyorsunuz çünkü sizleri ağır bir ölüm cezasının beklediğini görüyorsunuz. Bu çevirinin biraz daha fazla sert olduğu ortada ama gerçekten de anlamı bu. Rüyanın ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana rüyanın ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım. Burada kral çok açık bir şekilde bilginlere olan güvensizliğini gösteriyor. Büyük bir olasılıkla bilginler daha önceki görevlerinde başarısızlık göstermişlerdi. Tıpkı Baal'ın sahte tanrının peygamberlerinin Ahab'a karşı gösterdikleri başarısızlıklar gibi. Nebukadnezar bilginlerin kendisine karşı çok yalan söylediklerini hissediyor ve şimdi onları gerçek bir savaş içerisine sokuyor. Aslında düşüncesi oldukça mantıksal. Ona rüyasını söyleyebilirlerse o zaman büyük olasılıkla yorumu da doğrudur. Fakat söyleyememeleri takdirde söyledikleri yorumda şüphesiz kuşku altına düşmüş olur. Yıldız bilimciler, yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur diye yanıt verdiler. Kaldı ki, büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Bu bilginlerin söyledikleri tek doğru söz. Dünyadaki hiç kimse rüyanın ne olduğunu söyleyemezdi. Sadece Tanrı söyleyebilirdi. Zorda kaldıklarından dolayı canları için yalvarıyorlar ve kralın isteğinin ne kadar mantıksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Gerçekten de olağanüstülüğünü bir tarafa bıraktığımız takdirde kralın isteği gerçekten mantıksız. Fakat kralın isteği daha ağır bastığından kral bilginlerden onları yerine getirmelerini istiyor. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur diyor Daniel 2. bölüm 11. ayette. Bilginler açıkça şu gerçeği söylemek zorunda kalıyorlar. Onların cennet ile hiçbir bağlantıları yok. Üstelik kendi tanrılarının kendilerine pek bilgi vermediklerini bile açıkça beyan ediyorlar. Sonuç olarak hiçbir insanın kralın isteklerini yerine getiremeyeceğini söyleyerek sözlerini bitiriyorlar. Böylece Daniel için sahne hazırlanmış oluyor. Buna çok kızan kral, Babil'deki bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu. Kral burada kendine has öfkesini sergiliyor. Bu tutum, daha sonra göreceğimiz gibi akıl hastalarında rastlanan bir belirtidir. Kral acımasızca bilginlerin hemen yok edilmesini emrediyor. Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel ile arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi. 13. ayet. Kralın ölüm fermanı Daniel ve arkadaşlarını da içerisine alıyor. Bu kişiler hala eğitimlerine rağmen kral bu eğitilen, yetiştirilen kişilere olan güvenini yitirmiş durumda. Kralın bu acele emri aslında masum olan ve sorumlu tutulamayacak birçok insanı içine alıyor. Kurunun yanında yaşın yandığı gibi. Askerlik döneminde hatırlıyorum bir gün bölüğümüzde askerin biri silahını kaybetmişti. Daha sonra bulunmasına rağmen bölüğün tamamı cezalandırıldı. İnsan olarak bunu kabul etmek mümkün değil ama kral istediğini elde edememişti. Kral olduğundan, yetki sahibi olduğundan ve isteğimi yaparım düşüncesiyle hareket ediyor. Daniel, Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Görülüyor ki Daniel kralın bu acele ve adil olmayan emrini anlamamış ama Aryok'a sorarken dikkatli davranıyor. Aryok kralın muhafızlarının başıydı. yani bugünkü gizli servislerin başı gibi ve doğal olarak kralın huzurundaydı. Aslında bence başbuğu Aryok'un Daniel'e ne söylediğini bilmek ilginç olurdu. Acaba Aryok Daniel'e kralın kafasındaki birkaç tahtanın eksik olduğunu, keçileri kaçırmış olduğunu söylemiş olabilir miydi? Burada ne söylediği açık olarak yazılmıyor. Ama belki de Aryok Daniel'in kafasına dokunarak ya kralın nasıl biri olduğunu biliyorsun işte. Bunun üzerine Daniel krala gidip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. 16. ayet. Sonunda Daniel kralın huzuruna çıkarak kendisiyle görüşebildi. Zaten Daniel kralın gözündeydi ve kraldan rüyayı söyleyebilmesi için zaman istedi. İlk bakılışta Daniel'in krala yaklaşımı sanki küstah ve yüzsüz bir adamın davranışı gibi görünüyor ama sonraki olaylarda bunun böyle olmadığını, tam tersine bu davranışın Tanrı'ya bağlı bir adamın davranışı olduğunu göreceğiz. Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'ya anlattı. Göklerin Tanrısına yakarmalarını istedi, öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bireyleriyle birlikte öldürülmesinler. Göklerin Tanrısı. Bu sözü sadece esaretteki kitaplarda bulabilirsiniz. Ezra, Nehemya ve Daniel dahil olmak üzere. Tanrı'nın görkemini Yeruşalim'den, tapınaktaki kutsalların kutsalından ayrılmasından sonra ona göklerin Tanrısı olarak hitap ediliyor. Bu Yahudi gençlerin yüce ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın küçücük bir tapınaktan hüküm süreceği gibi bir düşünceleri yoktu. Çünkü onlara göre o göklerin Tanrısıydı. Merhamet bu duaların temelini gösteriyor dostum. Tanrı dualarımıza gösterdiğimiz çaba ve uğraştan dolayı ya da dua eden kişinin yapısal özelliğine bakarak yanıt vermiyor. Bütün dualarımız onun merhametine dayanmalı. Bugün İsa Mesih'in isminde dua etmek kendi değerimizde değil de onun değerinde merhamet için ona bakarak adının gücünde dua etmek anlamı taşıyor. Gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin Tanrısını övdü. 19. ayet. Sanıyorum Tanrı'nın rüyayı Daniel'e açıklayış şekli Nebukadnezar'a gösterdiği rüyanın aynısını Daniel'e göstermesiydi. Bu oldukça mantıklı bir açıklama. Şöyle dedi, Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren, kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder, seni överim. Sen ki bana bilgelik ve güç verdin, senden istediklerimizi bana bildirdin ve kralın rüyasını bize açıkladın. Bu Daniel'in kayıtlara geçmiş birçok dualarından biridir. Daniel peygamber, amacın, duanın ve peygamberliğin adamıydı. Bu rüyadaki sırrı Tanrı'nın kendisi Daniel'e tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Bu duada değerli dinleyicilerimiz, Daniel'in müthiş şükran duası görülüyor.